Ayrım 35, sayfa 478. Gülerek sürdü arabayı. Uzaklaşan arabanın ardından yürümeye başladı doktor. Güneş batıyordu. Hastalandığı gün de bu yolda yürümüştü eve doğru. Ne sıcaktı ama o gün. İyiydi artık havalar. Ağustos'un 15'i yaz, 15'i kış. Ben de iyiyim. Gereksiz koşturmalara kalkmadan, dedesine, torununa, Muhittin'e takmadan, işlerin tadını kaçırmadan yürütürse epey bir süre daha gidecek gibi görünüyordu böyle. Esme gelince oturup akıllıca konuşurlardı her şeyi. Payımıza düşen mutluluk bu kadarmış bizimle, ne yapalım? Akıllı kızsın sen, en doğru kararı vereceksin biliyorum ki. Katlanacağım, başka yolu var mı? Sokağın başına gelince döndü köşeyi. İçi sevinçle kaynayarak evine, bahçeye girince, bodur incir ağacına, budaklı kovuğuna baktı. Çıkardığı anahtarına baktı. Evde bir tane daha vardı. Anahtarı çevirip açınca öylece bıraktı kapıyı. Yöresine şöyle bir bakıp gizlice soktu anahtarı kovuğa. Döndü mutlulukla. Şeker çıkacaktı şimdi önüne. İteleyip açtı kapıyı. Adımını atar atmaz da çarpılmış gibi kaldı birden. Gözleri evinden fırlayacak gibi açılmıştı. Kalbi bir çarpıntıyla duracak sandı. Kafası kanlar içinde parçalanmış şeker cansız upuzun yatıyordu taşlıkta. Duvarda asılı duran kolyesi de üstüne uzatılmıştı. Sallanır gibi oldu bir an. Nice kazalarda, yaralamalarda, kanlı parçalanmış gövdeler, kopmuş kollar, bacaklar gören doktor Nahit, düşmemek için yaslanıp kaldı kapıya. İnceden bir bulantı geziniyordu içinde, toparlanmaya çalıştı. Ne yapmalıydı şimdi? Kendine gelir gibi olunca da sinsi bir korku basmıştı yüreğine. Göğsünde ağrı dolaşıyordu. Cebinden çıkardığı izor dili, dilinin altına koydu güçlükle. Doğrulup merdivenlere yürüdü. İlk basamakta gözlerini kapatıp oturdu biraz. Kanlar içindeki şekere bakmadan dönüp ağır ağır çıktı merdivenleri. Kulağı evin sessizliğinde, kuşkulu gözleri çevresinde, koridorda, boş duvarlarda, yüksek tavanlarda, kapıyı iteleyip yatak odasına girdi. Tabanca kar yolanın altındaydı. Güç kazanmış duyumsadı kendini. Gidip kaldırdı yatağı. Bir kez daha irkilerek kala kaldı birden. Yoktu tabanca. Çekip aşağı indirdi yatağı. Yorganı, yastıkları dağıttı. Altlara, her yana baktı, yoktu. Korku, şaşkınlık karışımı bir duyguyla çöker gibi oturduğu yerde yayılı yatağı. Gözü açık duran oda kapısında, donmuş gibi kımıltısız bakıp duruyordu öylece. Yaz başından beri kaldığım bodrumda aylar geçti mi, İstanbul'a duyduğum özlem kiminde dayanılmaza varır. Bir yolunu bulup kısa sürede olsa İstanbul'u görmeye can atarım. O yıl da öyle olmuştu. Londra'dan bir dostum İstanbul'daydı birkaç günlüğüne. Onu görmemek olur muydu hiç? Atlayıp geldim. Kum kapıda balık yiyip rakı içtik. Havaalanına götürdüm akşamüstü, yola koyup döndüm. 8'e doğru Taksim'de inince şöyle bir Beyoğlu çiçek masajı nevizade diyordum ki çiçek bara çekmeye başladı ayaklarım. Bizimkilerin çoğu dinlencedeydi ya, kimler kalmıştı buralarda? Kalanlar ne yapıyordu bakalım? Önce uğrayıp çıkardım kimse yoksa da. İç salon boş sayılırdı düşündüğüm gibi. Bahçe kalabalıkçaydı. Birkaç tanıdığa selam verip döndüm. Tam çıkıyordum ki kapı görevlisinin çekilip yol verdiği bir kızla yüz yüze geldik. Şaşalar gibi oldum bir an. Kızın beni görmesiyle sevinçli olan yüzü bildikti. Merhaba Vedat Bey. Sesi tanıttı kendini. Esmeciğim merhaba. Sıcak yanıtımla heyecanlanmış gibi uzandı. Sımsıkı tutup sıktı elimi. Nasıl sevindim sizi bulduğuma biliyor musunuz? Görünce sıçrar gibi tepkisini, yorgun görünen bakışlarındaki mutlu parıltıyı görüp de nasıl bilmezdim. Ne iyi oldu benim içinde. Kimse yok diye dönüyordum. Oturalım mı? Bahçeye açılan salonda duvar dibindeki boş masalardan birine oturduk. Hep sizi bulmayı düşünüyordum günlerdir. Bodrum'da dediler. Telefonunuzu istedim yayın evinden. Ev telefonunuzu verdiler, yanıt yoktu. Cebinizi veremezlermiş. Gelsiniz buraya uğrarmışsınız. Birkaç kez de buraya sordum telefonla. Bugün geçiyordum, şöyle bir bakayım dedim. Ne iyi etmişim. Şaşırtıcıydı bu ilgisi. Doğrusu yadırgamıştım da. İstemediğim bir şey mi dikilecekti neydi karşıma? Kaçamak bir yol arar gibi. Sağ ol dedim, ben de sevindim. Doktor nasıl? Sözcünüz diyeyim daha doğrusu. Gerginliği önleme isteğiyle takılmıştım gülümseyerek. O da gülümser gibi oldu, hüzünlü, yorgundu yüzü. Viyana'daymış, kalbi için gitmiş. Bugünlerde gelir sanıyorum. Onun için arıyorum ben de sizi. Bir süre suskun baktıktan sonra ekledi. Görmenizi istiyorum onu. Viyana'daymış, bugünlerde gelir sanıyormuş. Benim de onu görmemi istiyormuş. Hiçbiri yerini bulamadan bir sürü olasılık uçuşup durmaya başlamıştı kafamda. Ben de sevinirim doktoru görmekten. Yalnız Bodrum'a dönüyorum ben birkaç güne. Bilmem nasıl olacak. Bir sessizlik çökmüştü, derin bir acı vardı Esme'nin üstüme diktiği gözlerinde, kararlılık vardı. Doktor hasta. Duraladım. Bakışlarındaki ağırlık beni de etkisi altına almış gibiydi. Toparlanmaya çalıştım. Ne hastalığı? Gözlerini kaldırıp soluğunu boşalttı ağırdan. Kalp. Sessiz bir bakıştan sonra sürdürdü. Burada çekilmiş filmleri, elektrolarını, anjiyo CD'sini, raporları ünlü iki Alman kardiyoloğa gösterdim Berlin'de. Gene bir duralamadan sonra umutsuzca mırıldanır gibi ekledi ağır ağır. Yapılabilecek pek bir şey yok dediler. Duralayıp kalmıştım. Üzüldüm gerçekten dedim. Ne yapmak gerek? Gene bir iç geçirdi. Bilmiyorum Vedat Bey dedi. Öyle üst üste bindi ki her şey. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Umarsızım. Doktorun yanında ilk gördüğümdeki o yukarıdan bakan sivri dilli, kendine aşırı güvenli, soğuk yeşil gözlü kız bu muydu? Bakışlarında derin bir acıyla nasıl böyle kolu kanadı kırık konuşabiliyordu çöküşe düşmüş gibi? Yaşam doğurgan Esmeciğim. Doktorların her dediği de doğru çıkmıyor. Umarsızlık olmaz. Sen de biliyorsun ki tıp her gün gelişiyor, değişiyor. Ne diyecektim ki başka? Ne kadarını biliyordum ki olayın? Esme suskundu. Nasıl oldu bu iş? Biraz anlatır mısın? Soruyu bekliyormuş gibi acılı gözlerini üstüme dikip ağırdan başladı. Diyarbakır'a gitmişler birlikte. Önemli bir sağlık sorunu olmamış doktorun o güne dek. Diyarbakır deyince aklım Ahmet Arif'e takılmıştı hemen. O olayları anlatıyordu. Benim kafam birlikte yıllarca cezaevinde yattığımız, hasta hasta katıldığı açlık grevinin 12. gününde yanımdaki ranzada komaya girdi girecek Diyarbakırlı Ahmet Arif'teydi. Koca bir tarihin ezilip yok edilerek acılara yazgılı kılınmış insanlarını tek bir şiirle büyüleyip koca bölgeyi borçlulukla kendine bağlayan Ahmet Arif. Esme Diyarbakır derken, ezim ezim ezilen Kürtler derken, cezaevinde kendisinden sayısız dinlediğim 33 kurşun şiiri. Bir dramatik filmin fon müziği gibi ama bir yanıyla da bizi suçlayarak akıp gidiyordu içimde. O yıllarda ne Ahmet Arif ne de biz öldürülen 33 yurttaşla bu şiirde anlatılan kanlara batırılmış Kürt halkının bağlantısını kurmamıştık. Olayın gerçek adını koymuyorduk. Hem de Kürtleri açık açık anıp onlara verilecek temel haklara, ilk programında yer veren bir partinin militanları olarak kavgaya girmemize karşın. Kör değildik ama daha kötüsünü yaptık demek kör gibi davrandık. Ta ki bir kez daha Kürt silaha sarılıncaya kadar. Bu davranışımızın bir sürü yerinde nedeni de olsa bağışlanması kolay değildi. Bir sürümüz bugün de kavramış değil gerçeği daha. Diyarbakır'dan hemen ayrıldım diyordu Esme. Babaannesinin doktorun hastalıklarıyla ilgili duyumları bir gün arayla almış. Melodram sanki dedi. O kalbine yenildi yenilecek. Babaannem kanser. Yürekten bağlandığım iki insan. Kahrolası dert gelip aynı anda vurdu ikisine. Birileri benim sevgimden öç alıyor sanki. İlk günü umutluymuş doktor için gene de. Ertesi sabah hastanede kardiyolog doktor bayanla konuşup acı gerçeği öğrenince çarpılmış. İlişkilerinin niteliğini sormuş bayan doktor. Saklamadım, açık açık konuşup anlattım dedi Esme. O da bana gerçeği üzülerek söyledi. Seviyorsanız aranızda onun yaşamına değgin çok tehlikeli engeller olduğunu unutmamalısınız artık dedi. Ağır bir olaymış bu. Önce bir 4 ay hiçbir biçimde cinsel bir yaşamı olmamalıymış onun. Tüm belgeleri de verdi bana, istersen başka uzmanlara göstermem için. Yalnız elim kolum değil, yüreğim dilim de bağlı kaldım daha sonra doktorla görüşüp ayrılırken. Babaanneniz? Ameliyat oldu Berlin'de. Soru dolu bakışımı görünce ekledi kırık dökük. 6 ay yaşar diyorlar. Bir üzüntülü sessizlikten sonra doğrulup baktı. Biliyor musunuz babaannemden çok hiç kimseyi sevemem derdim. Duralayıp ekledi yavaşça. Doktordan başka hiçbir şeyi düşünemiyorum şimdi. Yaşaracağından korkmuş gibi gözlerini kaçırdı bunu söyleyince de. Bu kız o yaşlı adamda ne buldu böylesi sevgi için? Sorsana. O nereden bilir? Aşkın tutukluluğunu kim sorgulayabilmiş ki? Bakışı, sesinin tonu, boyu, posu, doğrusu yakışıklı adam doktor. Konuşması, onurlu geçmişi bir yerinden yakaladı demek kızı. Tutamadım gene de. Nasıl bu kadar sevdin dedim. Biraz da takılır gibi gülümseyerek. O gülmedi, dimdik bakıyordu. Kafasızı, bilgici, burun buruna yaşadığım bir sürü diplomattan bıktım ben. Bu açık yürekli adam çıktı karşıma. Kendi kafasıyla düşünen, sadece düşündüğünü söyleyen biri. Niye sevmeyecektim? Duralamış acılı bir alayla bakıyordu. Siz ona sorsanıza beni nasıl sevmiş diye. Sevgisi bana onur veriyor. Kendine güvenli bir övünme vardı soruda. Ne diyeyim ben bu kıza şimdi? Sustuğumu görünce yüzündeki gülümseme dağılmaya başladı. Viyana'ya gitmiş diyordun. Reklamardan öğrendim onu da buraya gelince. Suat Bey'i aramış bizim, o da yokmuş kızlara söylemiş. Seni niye aramıyor, kestiniz mi ilişkilerinizi? Dönmüş dimdik bakmaya başlamıştı. Denedim sadece, bir süre için olsun uzak durmaya çalıştım. Ben burada değilken o da yokluğuma alışsın biraz, benim de alışmam gerek. Güç şey, kollarımda kalmasından daha mı güç? Bir duralamadan sonra ekledi. O kadar zayıfım ki ona karşı, korkuyorum ya dayanamazsam diye. Sesi de bakışları da ağı gibi acıydı. Şarabının son yudumunu içip masaya bıraktı kadehini, döndü gene. Viyana'ya niye gitti bilmiyorum dedi yavaşça. Başının dertli olduğunu biliyorum. Bulaştırmak istemediği için derdinin nedenini söylemedi bana. Eğildi, sesini giz verir gibi alçaltarak. Diyelim ki benim başım da dertte bugün. Benim de onu bulaştırmak istememem doğal değil mi? Bir süre olsun uzak kalmak en doğrusu. Bu şaşırtıcı gizemli sözlere ne yanıt vereceğimi, bunları neye yoracağımı bilememiştim. Doktorun derdi bana açtığı gizli para sorunuydu ola ki. Buna söylememiş olabilir miydi? Bununki neydi peki? Çıkaramamıştım. İlle de çıkarman mı gerek? Varsayalım ki anlamına söyledi diyelim ki. Başım dertte demedi ki. Dert dediği de doktorla olunca karşı koyamadığı, dayanamadığı cinsel güdüsü belki de. Böylesine örtülü sözler edilir de kafaya takılmaz mı? Doktorla neyi konuşacağım ben? Şaşırmış gibi baktı Esme. Her şeyi anlattım size dedi. Kimsesi yok onun burada. Böylesine yalnız kalmasına gönlüm katlanamıyor. Sağlığına da iyi değil bu. Size yakınlık, saygı duyduğunu biliyorum. En iyi siz anlayabilirsiniz onu diye düşündüm. Mutsuzluğa batmaması için gerekli en doğru şeyleri siz bulabilirsiniz. Bu kız beni ne sanıyor? Bakışıp kaldık bir an. Soğuk yeşil gözleri acılı bir yakarışla doluydu. Bir şey diyemedim. Saatini bakıp kalktı biraz sonra da. Bir yerde bekliyorlarmış. Sımsıcak sıktı elimi. Her şey için sağ olun deyip ayrıldı. Ardından ben de kalktım. Eve geldiğimde daha karar verememiştim ne yapacağımı. Ne vardı yani, bir süre daha kalabilirdim İstanbul'da. Gökte ararken yerde buldun. Biraz da öyle oldu. Bir hafta kadar günde birkaç kez çevirip durdum telefonunu doktorun. Çalıyordu. Yanıt yoktu. 5. Bölüm. Zürih havaalanında valizini almış, giriş işlemlerini bitirmiş çıkarken, bekleyenler arasında özlem de arandı. O bıyık altı gülücüklü bakışları gözüne çarpıvermese, iki adım ötede duran Vasken'i tanıyamayacaktı neredeyse doktor. Herif sakal bırakmış, kucaklaştılar görür görmez. Tam Ermeni papazı oldun işte şimdi. Her vakit yaptığı gibi Vasken gülüyordu sadece. Ne gülüyorsun, papaz dedi mi sen, müzikolog Gomidas sandın. Salt kilisede karılara sulanan köy papazıdır. Kapıdaki arabasına binerken valizi arkaya atıp o direksiyona, doktor yanına geçince dönüp bakmaya başlamıştı gülerek. Keyfin yerinde. İki sözcükle içi kararı vermişti doktorun gene. Evet, öyle görünüyordu, keyfi yerindeydi. Ana yola geçmiş hızla gidiyordu araba. Viyana'da ne yaptın? Duraladı doktor. Ne yapmıştım? Gezip tozmuştum 10 gün boyunca. Belki tek güzeli başka hiçbir yerde bulamayacağım Bruegel resimlerini görmüştüm Viyana Müzesi'nde. Keyfimin yerine gelmesini bekledim. Burada keyfini mi kaçırırdık? Konuşursam keyfimiz gene kaçar belki de. Hiçbir şeye uzun boylu önem vermez görünen gülüşüyle dönüp baktı Vasken. Sürdüğü arabasına döndü gene sessizce. Yol boyu giderlerken doktor da suskun kalmıştı. Interlaken'a gideceğiz Bern üzerinden. Buraları bilirsin. Bir kavşağa dönüp kentler arası geniş yola sapınca kısacık tümcelerle anlattı Vasken. Interlaken üstünde Wittenberg'de yazlığa çıkmışlardı bu yıl. Ofsana'yla 2 haftadır oradaydılar değişiklik olsun diye. Ofsana'nın babadan kalma bir köy evi vardı Jura'da. Aslında oraya çıkarlardı kış, hafta sonları, yazları. Ofsana'nın emekli öğretmen arkadaşları konuktular bu yıl orada. Geldiğine iyi etmişti doktor. Birlikte olacaklardı dinlencede. Güzeldi ev, görecekti. Susmuştu bunları dedikten sonra. Göl kıyısına giderlerken iki yanlı görüntülerin akışına suskun dalmıştı doktor da. Direksiyondaki gaga burunlu, şahin bakışlı, kımıltısız, kara yağız adama takılıyordu gözü. Aslında da güzel de, kısa, kırçıl sakal yakışmış da doğrusu. 50-60 arası gösteriyor. Oysa 70'i buldu gibi o da. Çok sevdiği birinci karısı Nadire ölünce Ofsanna ile evlenmişti. Babası Gedikpaşalı Ermeni, annesi Wallis'ten İsviçreli Fransızdı Ofsanna'nın. Daha önceki yıllarda doktor onlarda kaldığı günler tanımış, beğenmiş, saygı duymuştu kadına. Kültürlü, güzel piyano çalan, iyi yürekli, olgun biriydi. Tam Vasken'e göreydi de, ilk karısı Nadire gibi devrimci, ilerici kimliğine karşın eksik ya da ayrı yanı, atak, atılımcı bir komünist olamayacak kadar incelikli, yumuşak yapısıydı belki. Nasıl olsundu ki? Nadire sendikacı bir Bursalı dokumacının 4'ü de emekçi çocuğundan, kendisi de 15'inde tezgaha oturmuş dokuma işçisi olanı. Ofsanna durumu iyice bir kimya mühendisinin yüksek okullarda okuyup sanat tarihi öğretmeni olmuş biricik kızıydı. İkisini de yakın yanlar taşıyordu Vasken. Bu çelişkili yapıyı onlardan aldıklarıyla oluşturmuştu belki de. Ofsan'la bir iki sözcük dışında Türkçe bilmiyordu. Bir tek alçakça sözü vardı, hiç unutmadı. Yarı alaylı yinelerdi de kiminde kızdı mı? Varlık vergisi sırasında her şeylerinin ellerinden alınıp Aşkale'ye gönderilmesi olayı üzerine babası Gedikpaşalı Sirek Ösapyan'ın hiç değişmeyen kızgın tepkiyle söylediği sözdü alçakça. Türkiye'yi görmemişti Ofsan'la, özellikle İstanbul'u görmek istediğini söylerdi. İlk kocası eroinman bir İsviçreli eczacıymış, ayrılmış. Bir süre sonra bir günler doktorun da komşuluk ettiği, Paris banliyölerinde pazarcılık yapan Bitlisli Madame Narcianlar'da karşılaşmışlar, Vasken'le evlenmişler. Çocuk yapmamışlardı, Nadire'den de olmamıştı. Ofsanlı'nın da yoktu, istememişlerdi nedense. Ofsanlı'nın evlenmelerinden sonra bir kürtaj yaptırdığını biliyordu doktor. Çocuk sözü edildi mi biz birbirimize bakabiliyoruz ancak derlerdi gülerek. Hiç de bencil değillerdi oysa. Partide çalıştığı günlerde vakkas diyorlardı çevrede, ada Yamanlı. Fransız Komünist Partisi'nde de vakkas diye çalışmıştı bir ara. İlkokulu Maraş'ta okumuş, Adana'da teknik okulu bitirmiş, torna tesviye ustasıydı. Hemen de 40 yıl önce geldiği Fransa'da fabrikada çalışmış bir süre. Bir grev sonrası işten atılınca da geçinebilmek için çeşitli işlere girip çıkmıştı. Zürih'te bir kiosku, gazete, sigara, içecek satan kulübe vardı şimdi. Bir kafe restoranı da ortaktı bir İsviçreliyle. Ofsan'la sanat tarihi öğretmenliğinden emekliydi. Para sorunları yoktu. Vasken'in yaşamı boyu paraya sorun gözüyle bakmadığını söylemekti doğrusu belki de. Hangi koşulda olursa olsun eline aç kalmayacak kadar para geçmişse yeterliydi onun için. Para çoksa yolunu bulup çevredeki güç koşuldaki bir yakınına uygun biçimde verivermekte en iyisi. Ofsan'la da bir eşiydi onun. Kazada ölen doktor karı kocası Acide ile Ramiz tanıştırmıştı doktora vakkası yıllar önce. Onlara da bir arkadaşları tanıştırmış Fransa'da. Vakkas'ın TKP'li olduğunu bilmiyorlardı onlar. Kendileri de değildi daha o günler. Sessiz, suskun görünümü içinde konunun can alıcı noktasına öyle eleştirel öyle de insancı ama sözünü hiç kesirgemeyen değinişi vardı ki Vakkas'ın, daha ilk konuşmalarında doktorun gözüne çarpmış, birbirlerine kolayca açılıp hemen kaynaşıvermişlerdi. TKP'de çalıştıkları sürece çok sınavlardan geçmişti sonra bu birliktelik. Teori bakımından kendini geliştirmek için çevreyi, kendini sürekli sorgular, dinler, okur, temelinden araştırıp öğrenmeye çalışır der konuyu. Aralarındaki 10 yıla yakın yaş ayrılığının ayrımında değil gibiydi ikisi de, senli benliydiler. Kimliğini değiştireceğini, artık Vasken olacağını ilk doktora açmıştı. Doktorun duyunca yadırgadığı bu olayı tartışmışlardı biraz. Sonunda sen bilirsin'e bağlanmıştı iş. Artifisyel Ermeni diye Ermeni ağzı konuşmalarla bol bol takılır, damarına basmaya çalışırdı doktor. Besbelliydi yapay Ermeniliği. Ne kilisenin yolunu bilir ne Ermeni gelenek göreneklerini. Biraz Kürtçesi sonradan öğrendiği, sürekli geliştirmeye çalıştığı Ermenicesi vardı. Başta Nazım Türk edebiyatını bilirdi. Türkçesi çok iyiydi. Sürekli okuyordu, yayınlarını izlediği Fransızcası oldukça üst düzeydeydi. Almancayı iyice biliyor denebilirdi. Doktorun takılmalarına kısık kara kahverengi gözleriyle hep güler, ara sıra bir iki sözcükle yanıt vermekten başka tepki değil, ilgi bile göstermezdi sanki. Bir tüneli geçmişlerdi ki dönüp alaylı baktı gene. ''Anlatsana neymiş keyfimizi kaçıracak şey?'' Bir an durgun kalıp yavaşça aldı doktor. ''Bankadaki para işinden bela esiyor başımızda.'' Doktora şöyle bir göz atıp döndü Vasken. Şaştın mı? Yo, hiç şaşar mıyım? Sen de neye şaşarsın ki? Bir süre sustuktan sonra sakladıkları parayla ilgili Türkiye'de karşılaştığı olayları ağırdan ayrıntılarıyla anlatmaya başladı doktor. Esme ile olan ilişkileri dışındaki tüm olanları uzun uzun anlattı. Ferdane'yi, Süleyman'ı, Rüstem'i, Avukat Mustafa'yı, Doktor Zekeriya'yı, Ferhat Bey'i, Macit'i. Edip Mansırları hastanede yatışını anlatırken Berni, Tuğ'nu geçmişlerdi. Sessizce hiç kesmeden dinleyen Vasken, sonunda şekeri avluda parçalanmış kafasıyla ölü bulmasına, tabancanın evden alınmış olmasına gelince doktorun sesindeki değişimi duyumsamış olmalıydı. Gerçekten de o gerilim içindeki günü acılı çöküşüyle görür gibi olmuştu doktor. Anlatı bitip sessizlik başlayınca göl kıyısındaki bir lokantaya yakın yavaşlattı arabayı Vasken. ''Şurada bir şey içelim.'' dedi. ''Interlaken West'e yaklaştık. Sonra dağa tırmanacağız.'' Arabayı park edip lokanta bahçesine girdiklerinde 6'ya geliyordu. Pek az kimse vardı. Biraz söylediler oturup. İlk sözü, ''Anlattıklarından en önemlisi sağlık sorunun.'' dedi Vasken. ''İyi görünüyorsun.'' ''İyiyim.'' dedi doktor. ''Bir şeyler atlattık. Elimden geldiğince de titizleniyorum sağlığıma. Boş ver onu. İş konuşalım seninle.'' ''Ne yapalım istiyorsun?'' ''Bilsem.'' garsonun getirdiği biralarını yudumlamaya başladılar. Polis macit bir Ermeni varmış deyince renk vermedim ya, yüreğim hop etti. Senden başka Ermeni yok ki yakınımda. Sinsice takılmadan edemedi gene de. Seni de Ermeniden sayarsak. Benden Ermenisine güç bulursun sen. Kahverengi gözlerinin içinden gülüyordu her vakit yaptığı gibi. Doktor da güldü. Söyle bakalım öyleyse Ermeni ne yapacağız? Önce sen söyle akıllı dacık. Türkiye'de ne yaptın bunca zaman? Güvenecek hiç kimseyi bulamadın mı? Partisi, sendikası, derneği bunca örgüt var. Başvurarak bu işi gönlünce vereceğin hiç mi bir yer yok? Çöl mü bu ülke? Kıstığı gözlerini üstüne dikmiş bakıyordu Vazgen. Gönderildiği gizemli grevden başarısız dönmüş, mutsuz bir yükümlü gibiydi doktor umarsızlık içinde. Ben bulamadım dedi. Aradın mı? Şaşalar gibi oldu, aramış mıydı? Kapı kapı dolaşacak değildi ya, aramıştı doğal ki. Daha doğrusu izlemişti ülkeyi iyi kötü. Var olan örgütlerden hangisini güvenilir kalıtçı sayabilirdi ki? Hem de onların düşedikleri kurumun bir aradanın kurulmasına öncülük edecek nitelikte. Kalıtçı diye çıkanları anımsattı bir daha. Onlara mı verecekti? Eski TKP'li olarak kimilerini tanıdığı için dinlerken alay eder gibi gülümsüyordu Vazgen. Doktor Zekeriya, TKP'ye sonradan gelen goşistlerden sanırım dedi ağırdan. Anımsıyorum öyle bir ad. Sessiz bakıyordu doktor. Sen de izliyorsundur. Başka bildiğin varsa söyle. Para bizim diye üstüne atılana verecek değildin. Onun dışında benim bildiğim yasal partiler. Onları da sen benden iyi bilirsin. Düşünceli durdu bir süre doktor. Ayrıca yalnız bizim güvenmemiz yetmez Vazgen dedi. Onların çoğunun böyle bir paraya el sürmeye önleri patlar. Durup ekledi. Salt siyasal koşullara bağladın mı yanlış yapıyorlar da diyemezsin. Sessizlik çökmüştü. Göle karşı kıyılara bakıp duruyordu doktor. Dönünce göz göze geldiler. Nasıl bitirirsen bitir. Bir an önce bitir bu işi. Ben de çok istiyorum ama... O zaman ağırdan alan Vazgen kesti birden. Amayı yamayı bırak doktor amca. Söyleşi kızıştı mı doktor amca derdi. Dünyanın damı Tibet derler. Para dünyasının damı da İsviçre. Bugün ölsek ne olur biliyor musun? Buranın eşkıya bankalarına kalır bu para. İncesini bırak bir yolunu bulmaya bak. Sinirli güldü doktor. Bulsam vermem mi? Bulamıyorsan al garibanlara dağıt. Bu aşağılık soygunculara bırakmaktan iyidir. Güldü doktor Vazgen gülmüyordu. Hastalık sözü etmeye de kalkma, yüreğim hop etti demin. Ben ölürsem sen varsın. Bu parayı yoluna koymak senin işin, konuştuk. Sen istedin diye girdim ben. Bu kadar uzayacağını da düşünmedim. Senin bulamadığın uygun yeri ben nereden bulacağım? Az buz değil, koca para. Bu yükün altından nasıl kalkarım sonra? İştenlikle kaygılıydı bakışı, doğruldu doktor. Bu işte benim kadar senin de emeğin var, bir arada Ermeni. Gönül bağladın, düşlerin var. Başlarken ilk parayı sen koydun ofsanadan alıp, geri kalmadın da... Ermenice bir küfür salladı Vazgen. Tramikunem, sikmişim paranın turasını, ekledi hemen. Alçak gönüllülük ediyorsun, düşleyip tasarlayan, uygulayan, yürüten sensin. Nereden gelirdi benim aklıma? Onur Sacide ile Ramiz'in, ilk düşünenler onlardı. Göle bakarken eski arkadaşlarının anılarına dalıp gitmiş gibi durgunlaştılar. Biralarını bitirip kalktılar. Kısa bir süre sonra Interlaken West'e girince yakındaki Migros'un avlusuna park etti arabayı Vazgen. Ofsana'nın istekleri vardı, alıp geleyim. Sen otur arabada.